Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Humeze suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 13 Şaban 1402, Hicri Kameri 19 Rebiyusani 1445, Miladi 4 Kasım 2023 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile Türkiye'nin terörle mücadele üzerine yap röportaj, İran basından seçmeler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri, Gençlik EFR ve Kaloji Trisemine programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslami Şura Meclis Başkanı Galibaf, Aksa tufanının bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ın Gazze diplomasisi devam ediyor. Gazze'de şehit sayısı 9500'e yaklaştı. Hamas, Biden'in Gazze'deki katliamlardan sorumlu olduğunu belirtti. Guterres, İsrail saldırısı karşısına dehşete düştüm dedi. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'nun hiçbir şekilde bizim için muhatap alınabilir biri değil artık dedi. Şimdi haberler.
İran İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, Tahran'daki eski Amerikan Büyükelçiliği önünde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada El-Aksa Tufan Operasyonu'nu bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. İran'da 4 Kasım küresel emperyalizme karşı Milli Mücadele Günü nedeniyle başkent Tahran başı olmak üzere ülkede Amerikan karşıtı gösteriler gerçekleştirildi. Başkent Tahran'daki eski Amerikan Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriye İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf katıldı. Burada İran halkına hitaben bir konuşma yapan Galibaf, Amerika'nın 1953 yılında İran'daki dönemin Başbakanı Muhammed Musaddık hükümetine karşı yaptığı askeri darbeye değinirken, bu ülkenin İslam devrimi zaferinden sonra darbe planına başvurduğunu hatırlattı. Galibaf, Amerika'nın İran'a karşı Irak Boğaz rejimince dayattığı 8 yıllık savaşı, İran'ı parçalama ve Tebes saldırısı gibi planlanan Amerika'nın zalimliğine ve emperyalist doğasına gösterdiğini söyledi. Galibaf sözlerinden şöyle sürdürdü: "Direniş meselesi sadece bugün için değildir. İran halkı ile İslam ümmetinin İslam dine ve ehl-i beyt inançlarına dayalı hareketlerin temeli olmuştur. Amerika, İsrail ve İngiltere ile müttefiklere ülkemizde her zaman kötü eylemler yapmaya çalışmışlardır. Direnişe mutlaka bir bedeli olacak ama teslim olmanın bedeli direnişten çok daha fazladır. Boyun eğme ve uzlaşmanın sonu rezillik ve yenilgidir. Ancak direniş yolunun sonu zafer ve şereftir." Hamas'ın gerçekleştirdiği Aksa Tufan Operasyonu'na işaret eden Galibaf, "Aksa Tufan Operasyonu direnişin pratik bir örneğiydi. Bu operasyon bir dönüm noktası oldu ve tarihi ve dünya düzenini değiştirdi. Siyonist rejim ne yaparsa yapsın asla eski konumuna dönemeyecek" ifadesinde bulundu. Bu arada küresel emperyalizme ulusal mücadele günü yürüyüşü ülke genelinde düzenlendi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran'da milyonlar küresel emperyalizme ulusal mücadele günü yürüyüşüne katıldı. Bugün öğle saatlerinden önce başkent Tahran başlanmak üzere İslami İran'ın dört bir yanında milyonların katılımıyla küresel emperyalizmle ulusal mücadele günü yürüyüşü görkemli şekilde düzenlendi. Ülkücü nesille yeni küresel düzen temasıyla bugün sabah saat 09.00'da başlayan yürüyüşe öğrenciler başta olmak üzere çeşitli halk kesimleri katıldı. Yürüyüşlerle birlikte ülke genelindeki okullarda da emperyalizmle mücadele zili çaldı. Başkent Tahran'da Şehit Fehmide Lisesi'nde de Eğitim Bakanı Rıza Murat Sahrani'nin katılımıyla sembolik bir etkinlik düzenlendi. Başkent Tahran'da Filistin Meydanı'nda çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Filistin Meydanı'nda toplanan vatandaşlar İslam İnkılabı rehberi, Şehit Kor General Kasım Süleymani, Hizbullah Genel Sekreteri ve Gazze'de Siyonist rejimin barbarca saldırılarında şehit olan çocukların posterlerini taşıdılar. Yürüyüşe katılan vatandaşlar İran İslam Cumhuriyeti, Filistin ve Hizbullah bayraklarını da taşıdı. Yürüyüşçüler ayrıca Amerika ve Siyonist rejimin hasmani politikalarını telin ederek Siyonistlerce mazlum Filistin halkına yönelik işlenen cinayetler ve katliamların durdurulmasını istediler. Küresel emperyalizmle ulusal mücadele günü etkinliğine katılan vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail, din milletinin sloganı, Filistin, Filistin" gibi sloganlar attılar. Ellerinde döviz ve pankartlar taşıyan yürüyüşçüler, uluslararası örgütler ve insan hakları kurumlarına Gazze'deki cinayetlere yönelik sessizliğine son verip, bu cinayetleri durdurmak için girişimde bulunmaları çağrısında bulundular. Etkinliğe birçok katılımcı aileleriyle birlikte katıldı. Yürüyüş yolunda vatandaşlar ve öğrenciler Amerika ve Siyonist rejiminin bayrağını ateşe verdiler. Yürüyüşün ardından sonuç bildirisi okundu. Sonuç bildirisinde öğrenciler İslam ve Arap dünyasına hitaben, "Bugün tüm gençler ve hür insanlar için kendi hükümetlerini, gaspçı Siyonist rejimiyle ilişkilerini tam şekilde kesip, Amerika'nın İslam ülkelerine uzanan kolunu kesmeye ve mazlum Filistin milletine yönelik soykırımı durdurmaya zorlamalarının farz olduğu belirtildi. Ülke genelinde düzenlenen yürüyüş ve etkinlikte vatandaşlar Siyonistlerin cinayetlerinde kurban olan masum Filistinli çocukların acılarını paylaştılar. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vibra ile telefonda görüştü. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Brezilya Dışişleri Bakanı ile bugün telefonda Gazze'deki son gelişmeleri ele alındı. Emir Abdullahyan, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların gönderilmesi gerektiğini vurgulayarak, Brezilya'ya Gazze şeridine insani yardım gönderdiği için teşekkür etti. Brezilya Dışişleri Bakanı ise bu telefon görüşmesinde İran'ın bölgedeki önemli rolüne değinirken, İran'ın bölge ve dünyada barış ve güvenliğin tesisi yönündeki yapıcı çabalarını takdir etti.
İran ve Rusya Dışişleri Bakanları telefon görüşmesinde Gazze'deki durum ve karşılıklı çıkarlarla ilgili bir dizi konuyu ele aldı. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı dün yayımladığı bildiride şunları duyurdu. 3 Kasım'da İran tarafının girişimiyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Bildirinin devamında şu ifadeler yer aldı. Dışişleri Bakanları İsrail-Filistin çatışma bölgesindeki güncel gelişmeleri ele aldı. Gazze şeridindeki mevcut silahlı çatışmalara ilişkin genel kaygılar dile getirilirken, ateşkesin derhal sağlanması ve bu bölgedeki sivil halka acil insani yardım ulaştırılmasının gerekliliği vurgulandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı şunları ekledi. Sergey Lavrov, İranlı mevkitaşına Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gerilimi düşürme ve mevcut durumu diplomatik ve siyasi kanallara taşıma çabaları hakkında bilgi verdi. Yapılan görüşmede karşılıklı çıkarlarla ilgili bir dizi konuda gündeme getirildi.
Gazze Sağlık Bakanlığı Siyonist rejimin bugünkü cinayetinde 231 Filistinli'nin daha şehit düştüğüne işaretle Gazze'deki şehit sayısının toplam 9488 kişiye yükseldiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı şehitlerin %70'ini kadınlar ve çocuklar teşkil ettiğini işaretle Siyonist rejimin son saatlerde onlarca büyük katliamlar daha yaparak 231 kişinin canını aldığını kaydetti. Bakanlık 2200 kişinin kayıp olduğuna dair rapor aldıklarını işaretle, bunlardan 1250'sinin çocuklar olup enkazlar altında kaldığını belirtti. Bakanlık ayrıca Siyonist rejimin savaş uçaklarından saldırılarında 150 sağlık çalışanı ve 57 ambulansın imha edildiğini, İşgalcilerin kasten sağlık merkezlerine hedef aldığını ve 16 hastanenin hizmet dışı kaldığını duyurdu.
Bizzat işgalci olan sahte İsrail rejimi için hastaneler, hastalar, yaralılar ve ambulanslar meşru hedef haline gelmiştir. Çocuk katili İsrail rejimi Şifa Hastanesi'nin tahliyesi için süre verirken diğer hastaneleri de bombalamaya devam ediyor. Siyonist İsrail'in Şifa Hastanesi giriş kısmına yönelik saldırısı, Mısır'da tedavi görmek üzere yaralıları taşıyan ambulans konvoyunun yola çıkacağı sırada gerçekleşti. Saldırıda ilk belirlemelere göre 13 Filistinli hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Gazze'deki en büyük sağlık merkezi olan Şifa Hastanesi'nin tüm oda ve bölümlerinin dolduğu için hasta ve yaralılara günlerdir koridorlarda müdahale ediliyordu. Ayrıca yerinden edilmiş binlerce insan da hastane kompleksinde kalıyor. İsrail rejimi Gazze'nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesi'nin girişini de bombaladı, saldırıda ölen ve yaralanan olduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı ANRUVA'dan Thomas White, "Açık olalım, şu an Gazze'de güvenli hiçbir yer yok," dedi.
İzzettin Kassam Tugaylılara Gazze'nin kuzeybatısında bir grup Siyonist askerle yaşanan çatışmada 5 Siyonist askerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Kassam Tugaylılara yaptığı açıklamada Gazze'nin kuzeybatısında bir grup Siyonist askerle çatışma girdiklerine işaretti. Çatışma sonucu 5 Siyonist askeri etkisiz hale getirirken bazılarına da yaralılıklarını aktardı. Siyonist rejim ordu sözcüsü dün yaptığı açıklamada, şimdiye dek Gazze Savaşı'nda 338 askerin öldüğünü ve 251 İsrail'in Gazze'de esir olduğunu bildirmiştir.
Hamas hareketi yaptığı açıklamada Amerika Başkanı Biden ve yönetimini Gazze'deki Filistinlilerin katliamından sorumlu tutarak, işgal rejiminin Amerika'nın doğrudan desteğiyle barbarca katliamlar yaptığını belirtti. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken bölgeye gelerek işgal rejimi ve bazı bölge ülkelerini ziyaret düzenlerken Hamas bir açıklama yaparak Amerika yönetimini işgal rejimi İsrail'in Gazze'deki işlediği cinayetler ve yaptığı katliamlardan sorumlu tuttu. Hamas, Amerika Başkanı Biden ve yönetiminin katliam dizisinden sorumlu olduğunu, bu cinayetlerin son örneğinin yerinden edilen çocuk ve kadınların sığındığı El Fahura okuluna düzenlenen saldırı olduğunu vurguladı. El Cezire televizyon kanalı muhabiri de bugün Siyonist rejim ordusuna ait bir İHA'nın Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin Gazze'de Eşati kampındaki evini bombaladığını duyurdu.
Lübnan Hizbullah güçleri Lübnan sınırlarına yakın bir noktada işgal rejimi İsrail ordusuna ait bir üssü ve bir casus balonunu imha etti. Lübnan Hizbullah hareketi bugün öğle saatlerinden sonra Siyonist rejimin bir üssünü imha etti. Haber kaynakları Lübnan İslami Direniş Hareketi'nin Lübnan sınır hattında yer alan Cel El İlam üssüne ağır saldırı gerçekleştirerek bu üssü yok ettiğini aktardı. Filistin haber kaynakları Hizbullah'ın ilk kez bu saldırıda ağır füzeleri kullandığını bildirdi. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada bu hareketin mücahitlerinin eş zamanlı olarak Cel El İlam, El Cirda, Hedeb El Bostan, El Malikiye ve El Matleh askeri noktalarına uygun silahlar ve füzeler ile hedef aldığını duyurdu. Hizbullah açıklamasında füzelerin belirlenen hedeflere doğrudan isabet ettiğini ve üstlerdeki etnik cihazların da imha edildiğini, teknik cihazların imha edildiğini vurguladı. El Mina televizyon kanalı ise Hizbullah güçlerinin bugün Siyonist rejime ait bir casus balonunu Mezgab Am kasabası üzerinde düşürdüğünü aktardı. Bu saldırıların ardından Lübnan kaynakları Siyonist rejim ordusunun delicesine Lübnan'ın güneyindeki bölgelere geniş çaplı saldırı düzenlediğini duyurdu.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de bir ambulans konvoyunun vurulduğuna dair haberler karşısında şok olduğunu söyledi. Saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Guterres şu ifadelere yer verdi. Gazze'de El Şifa Hastanesi yakınlarında bir ambulans konvoyuna düzenlenen saldırıya ilişkin haberler karşısında dehşete düştüm. Hastanenin dışındaki sokağa saçılmış cesetlerin görüntüleri yürek parçalayıcı. Guterres, Hamas'ın elindeki esirlerin de serbest bırakılmasını istedi. Guterres aynı zamanda neredeyse bir aydır Gazze'de aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu sivillerin abluka altında olduğunu, yardım alamadıklarını, öldürdüklerini ve bombardıman nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını da belirterek açıklamasında şu cümlenin altını çizdi. Bu sona ermeli.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu hiçbir şekilde bizim için muhatap aranabilir biri değil artık. Onu sildik, attık dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşün uçakta beraberindeki gazetecileri yaptığı açıklamada Gazze'de yaşananları değerlendirdi. Erdoğan, saldırıların başlamasının üzerinden bir aya yakın zaman geçtiğini işaret ederken, şu anda gelişmeler işi biraz daha İsrail'in aleyhine doğru taşıyacak diye görüyoruz. İsrail bu acımasız adımı kendi gücüyle atmadı. Amerika dendiği zaman akla Amerika'nın kendisi gelmemeli. Amerika bana göre Batı'nın içerisinde değerlendirilmeli. Başta Amerika olmak üzere bütün Batı, şu anda İsrail'in yanında ifadelerini kullandı. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail rejimine Gazze üzerinden tepkileri de sürüyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Konseyi 10. zirvesine katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türk Devletler Teşkilatı ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Gazze'de yaşanan katliama da değindi ve söylenecek söz bulamıyorum dedi.
Masum çocuklar acımasızca katlediliyor. 7 Ekim'den beri şahit olduklarımızı mazur gösterecek, bu vahşeti anlatacak hiçbir kavram yoktur. Açık ve net söylemek gerekirse, Gazze'de tam 28 gündür insanlığa karşı suç işlenmektedir. Bu kriz ilk patlak verdiği andan itibaren Türkiye olarak ilkeli ve insani bir duruş benimsedik. Sivillere karşı eylemleri tasvip etmediğimizi her fırsatta söyledik, söylüyoruz. Önceliğimiz insani ateşkesin süratle tesis edilmesidir. Müslüman, Hristiyan veya Yahudi fark etmeksizin herkesin güvenliğini garanti altına alacak yeni mekanizmalar üzerinde de çalışıyoruz. Uluslararası Barış Konferansı için zemin oluşturma çabalarımız sürüyor. Şimdiye kadar 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Sahada şartlar el verdikçe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletler Topluluğu'nun 10. zirvesinde yapmış olduğu konuşmada bu topluluğun önemine de değindi. Küresel sıramalarla mücadelemizde en önemli gücümüz Türk dünyasının birlik ve beraberliği ve dayanışmasıdır dedi. Ve Zengezur Koridoru'nun bölge için çok büyük öneme haiz olduğunu da sözlerine ekledi. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Türkiye, Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını bildirdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağırmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım gelişine izin vermemesinden dolayı Gazze'de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağırması kararlaştırılmıştır ifadeleri kullanıldı.
İşgal toprakları ve Ürdün'ün ziyaret için bölgeye gelen Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, pazartesi günü Türk yetkilileriyle görüşmek üzere Ankara'da olacak. Amerikan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Matthew Miller, Blinken'in 6 Kasım pazartesi günü Ankara'yı ziyaret ederek yetkililerle görüşeceğini duyurdu. Amerikalı bakanın gündeminde Gazze ve İsveç'in NATO'ya katılım süreci var. Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada Blinken bu hafta pazartesi günü işgal toprakları ve Ürdün ziyaretlerinin ardından Ankara'ya giderek bölgedeki son gelişmeler konusunda Türk yetkilileriyle görüşeceğini duyurdu.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen geçtiğimiz hafta yaptığı işgal toprakları ziyaretini savundu ve Avrupa Birliği'ni Gazze şeridindeki sivil nüfusu koruma çabalarını iki katına çıkarmaya çağırdı. Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu üyelerine yaptığı konuşmada dün gece yeni ve anlamsız bir trajedi hepimizi şoke etti diyen von der Leyen, El Ehli Hastanesi'nden gelen görüntüler dehşet ve üzüntü verici. Sivillerle dolu bir hastaneyi vurmanın hiçbir mazereti olamaz ifadelerini kullandı.
Ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grushko, Rusya'nın İngiltere'ye nükleer silah taşıyabilen Amerikan F-35 savaş uçaklarından gönderilmesini yanınsız bırakmayacağını belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Seyit Hasan Nasrullah'ın önemli konuşması etrafında. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah dün yaptığı konuşmada Arap ülkelerinin işgal rejiminin cinayetlerini karşısındaki sessizliğini eleştirerek El-Aksa Tufanı operasyonunun tamamen Filistinlileri, Filistin milleti ve ülkelerine ait bir operasyon olduğunu belirtti. Nasrullah konuşmasında El-Aksa Tufanı ve Siyonist rejimin cinayetleri ve Batılı ve Arap ülkelerinin davranış modelini anlattı. Hizbullah Genel Sekreterin konuşmasındaki önemli ve ilk konu, El-Aksa Tufanı operasyonunun tamamen Filistinlilere ait bir operasyon olması ve Direniş Cephesi'nin aktörlerinden hiçbirinin bu operasyondan daha önceden haberdar olmadığını ifade etmesiydi. Şeyh Hasan Nasrullah bu bağlamda şöyle dedi: El-Aksa Tufanı gibi büyük operasyonun gerek kararı ve gerekirse uygulaması %100 Filistinliler tarafından oldu. Operasyonu planlayanlar bu planı hatta Gazze'deki direniş gruplarından gizli tuttular. Bu operasyon gafil avlayarak başarısını güvence altına almak için tamamen gizli tutuldu. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Nasrullah'ın konuşmasındaki diğer önemli bir konu da Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik 75 senelik cinayetinin El-Aksa Tufanı operasyonunun planlaması ve hayata geçirilmesine sebebiyet veren esas etken olmasına dair vurgusuydu. Filistin halkı acı ve çilelere alışan bir millet olsa da korsan rejim İsrail'in radikal yönetimi tarafından artan şiddet Gazze'de durumu daha da zor hale getirmiştir. Diğer yandan uluslararası camia ve bölge ülkelerin atalet ve pasifliği de Filistinlilerin küresel destekten ümitlerini keserek El-Aksa Tufanı'na başvurmasına sebep olmuştur.
Üçüncü önemli konu ise İran İslam Cumhuriyeti ve direniş grupları arasındaki ilişki, tür hakkında yapılan propaganda ve bazılarının direniş gruplarının İran'ın bilinci ve bilgisi olmadan El-Aksa Tufanı dahil hiçbir operasyon ve girişimin Hamas mücahitlerince gerçekleşmediğine dair iddialarından aksine El-Aksa Tufanı operasyonu bu rejimin ne kadar kırılgan ve zayıf olduğunun hatta Seyit Hasan Nasrullah'ın ifade ettiği üzere bu rejimin örümcek yuvasından bile zayıf olduğu gerçeğinin ortaya çıkmasıydı. Dördüncü konu, Amerikan yönetimi ve başkanı, generallere ve bakanlara dahil Amerikan yetkililerinin bu rejimi korumaya çalışmaları ve soluğu bile Tel Aviv'de almaları der. İşgal rejiminde yaşanan deprem bu rejime öyle sarsmıştır ki El-Aksa Tufanı operasyonu üzerinden haftalar geçmesine rağmen hala kendine gelmiş değildir. Amerika bunca hızlı şekilde işgal rejiminin yardımına koşması aslında bu rejimin zafiyetini de gösteriyor. Beşinci konu ise Hizbullah Genel Sekreterinin Arap ülkelerinin de eleştirmesiydi. İşgal rejimi Gazze'de insanları katliam etmekte ve soykırım uygulamaktadır. Şehitlerin büyük kısmını kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere siviller teşkil ediyor. Nasrullah'ın ifadesiyle hiçbir yasa yok ve İsrail meskun mahallelere yerle bir ediyor. Buna rağmen Arap ülkeleri mazlum Gazze halkına destek için herhangi bir ciddi girişimde bulunmuş değil ve sadece rejimin cinayetleri sözde kınıyorlar. Hizbullah Genel Sekreteri Arap ülkelerinin de ataletine işaretle siz Gazze'yi saldırıları durdurmak için çaba gösterdiniz. Kınama yeterli değildir. İlişkilerinizi kesin ve büyükelçilerine geri çağırın. İsrail'e ihracatı durdurun. Refah kapısını açacak kadar azıcık gücünüz bile yok mu ifadesini kullandı. Ve son konu ise Lübnan direnişinin geçen 4 haftada Siyonistlerle savaşta Filistin direnişini yaptığı yardımdır. Bu yardımlar hala devam etmekte. Siyonist rejimin askerlerinin Kuzey Cübbe'de uğraştırılması bu rejimin gücünün büyük kısmını kuzeye ayırmasına yol açmıştır. Bu durumda Filistin direnişine kayda değer şekilde katkı sağlıyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz İran'ın uzayda artan gücü konusunda. Bugüne kadar Nur 1, Nur 2 ve Nur 3 uydularını Leo yörüngesine başarıyla yerleştiren Kasıt isimli uydu taşıyıcı roketi, İran'ın uzaydaki varlığının ana aktörü olduğu söylenebilir. İran'ın bu yörüngedeki istikrarı büyük ölçüde Kasıt uydu taşıyıcısının mahareti. Leo, uzayda faaliyet gösteren ülkeler için uydu yerleşimliğinin büyük önem taşıdığı dünyaya en yakın yörüngenin adıdır. Bu yörüngenin önemli olmasının nedenlerinden biri Leo yörüngesindeki uyduların dünya yüzeyine yakın olmasından kaynaklanmaktadır. Leo yörüngesi aynı zamanda uyduların yerleştirilmesi noktasında diğer yörüngelere göre daha az enerji ihtiyaç duyulması açısından da önemlidir. Diğer avantajları arasında ise yüksek veri bant genişliği sağlaması ve iletişim gecikmesinin minimum olması yer almaktadır. Bu bölgede yer alan uydular ve uzay istasyonları astronotların erişimine daha uygun ve daha fazla bakım hizmeti sağlanabiliyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın istatistiklerine göre şu anda farklı dünya yörüngelerinde 7700 uydu bulunuyor ve bunların 5500'ü Leo yörüngesinde aktif uydulardır. İran'da bu yörüngede uyduya sahip ülkeler arasında yer alıyor ve Nur 1, Nur 2, Nur 3 ve Hayyam uyduları İran'ın bu yörüngedeki konumunu kuvvetlendirdi. İran'ın uzaydaki varlığının baş aktörü olarak hiç şüphesiz Kasıt uydu taşıyıcısı oluyor. Kasıt, Nur 1, Nur 2 ve Nur 3 uydularını fırlatarak 3 uydunun tamamı Leo yörüngesine başarıyla yerleştirmeyi başardı. 25 Mayıs 2020'de Nur 1 uydusunu Leo yörüngesine başarıyla yerleştiren Kasıt uydu taşıyıcısı, İran Devrim Muhafızları Ordusu Uzay Sanayi tarafından üretilen bir uydu taşıyıcısıdır. Bu uydu taşıyıcısı 2021 yılında ise ikinci aşamada Nur 2 uydusunu da yörüngeye yerleştirdi. Nur 3 uydusu da aynı uydu taşıyıcı tarafından 27 Eylül 2023'te Leo yörüngesine yerleştirildi.
Kasıt uydu taşıyıcısı İran'da karbon fiber kompozit itici yakıtla yapılan ilk 3 aşamalı uydu taşıyıcısıdır. Bu tür itici gaz, metal taşıyıcılara kıyasla taşıyıcının ağırlığını büyük ölçüde azaltır. Kasıt 3 aşamadan oluşuyor. Yaklaşık 13 metre yükseklikteki sıvı yakıtlı roket iticinin birinci aşaması, yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki katı yakıtı iticinin ikinci aşaması ve üçüncü aşama ise yine uydunun yükünü barındıran ve onu yörüngeye yerleştirmekten sorumlu olan yaklaşık 2,7 metre yüksekliğinde sivil yakıtlı bir itici güç aşaması. Bu uydu taşıyıcısı istenilen yörüngeye ulaşmak için gerekli bazı hızı sağlayabilir ve uyduyu yörüngeye göndermek için yeterli ivmeyi de yaratabilir ve sonuç olarak mikro uyduları belirleyen yörüngeyi yerleştirmek ve onların yardımıyla bir uydu sistemi oluşturmak için gerekli tüm özelliklere sahiptir. Kasıt uydu taşıyıcısının diğer kendisine has gösterilerin Has özelliklerin yanı sıra onu fırlatma rampası dışında herhangi bir yerden ateşlemeyi sağlayan mobil bir platformdan da ateşleme olanağını bulunmaktadır. Bu uydu taşıyıcısı şu ana kadar Leo yörüngesinde 3 uyduyu başarıyla fırlattı ve İran'ın bu yöründeki istikrarının büyük ölçüde bu güçlü uydu taşıyıcısından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Kasıt, İran İslam Cumhuriyeti'nin uzay endüstrisine önemli bir ivme kazandırdı ve yakında İran'ı dünya yörüngesindeki uyduları algılayan bir sistemle donatması da bekleniyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir terör saldırısının meydana gelmesi, Türkiye'de bu konuyla ilgili çeşitli yorumların ve aslında haberlerin gündeme yansımasına neden oldu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da ki düzenlenen terör saldırısına ilişkin bir açıklamada bulundu. İki caninin etkisiz hale getirildiğini bildirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuya ilişkin çeşitli yetkililerden de açıklamalar geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili açıklamalarda bulundular. Ancak bunun güvenlik meselesiyle ilgili Türkiye'nin nasıl bir seviyede olduğu konusunu da gündemde tartışılmaya koydu. Aslında Türkiye'nin böyle sınırlarıyla ilgili güvenlik endişeleri gündemde kendi sıcaklığını korurken ülke içinde böylesi durumun yaşanmasını nasıl okumak, nasıl analiz etmek lazım? Bugün sohbetimizde bunları kısaca konuşmak istiyoruz. Sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat bizimle birlikte. Bedri Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi son günlerde sizin de belki dikkatinizi çekmiştir. Ankara'da yaşanan bu terör saldırısıyla ilgili Türkiye'nin güvenlik zafiyetiyle ilgili bir takım analizleri ve yorumları gündeme taşıdığı bu olay. Siz öncelikle buna ne kadar katılıyorsunuz? Türkiye'nin güvenlik meselesinde özellikle ülke içindeki tedbirlerini ve hassasiyetlerini nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Türkiye'deki var olan sorunlarını sadece güvenlik noktasında ele alıp öteki sorunlarına bir çözüm bulmadığından dolayı bu tür saldırılar karşılanır. Yani bugün Türkiye'de birçok sorun var ve bu sorunların kangrenleştiğini görülmektedir. Bu genellikle adalet konusunda mahkemelerin tavırları var olan sorunlara müdahil olmaması ve bu sorunlara çözüm bulmayışından hukuksuzluğun had safhada olduğundan dolayı bu sorunların yaşanacağı daha önceki bir takım çevrelerde dile getirilmişti. Yani bugün bu sorunun sadece güvenlik noktasında ele almak yanlıştır. Yani bu var olan sorunlarına bir çözüm veya tamamen hiçbir sorunun olmadığını reddetmek bu sorunların üstünü kapatma anlamına geliyor. Ve bu Türkiye'de maalesef buna bağlı, yani bu eyleme bağlı birçok nedenleri var olduğundan dolayı bu eylemin olma ihtimali gözükmekteydi ve bu sadece yetkililerin bunu görmemesi ve olayın olduğu dönemde de çıkıp kendi tabanını ve çevresini mesajlarla tatmin etme ve bu sorunun ötelemesine neden olur. Halbuki bu sorunların çözüm nedeni elbette meclise olmalı ve Türkiye'deki bugün her tarafta sarılan bir baskı rejimi var ve bu baskı rejiminden dolayı hiçbir sorunun çözülmediğini ve tek bir merkezde yönetildiğinden dolayı bu sorunların yaşamasına neden oldu. Ve bu sorunun çözümü için de farklı bir yol yöntem izlenmesi gerekiyor.
Tahran Radyosu.
Şimdi başka sorun derken, yani güvenlik sağlanmadan diğer sorunlara ve konulara geçmek doğru olur mu? Yani ekonomik sorunun da gündemde krize dönüştüğü meselesini biliyoruz. Yani ilk başta her şeyin başında güvenliğin gelmesi önemli değil mi sizce efendim?
Güvenlik olayı elbette önemli ama tek başına güvenliği sağlamak yetmiyor. Yani bir yerde huzursuzluk ve haksızlığın olduğu bir yerde güvenlikten bahsetmek bu galiba çok mantığın kabul etmeyeceği bir durumdur. Yani bugün Türkiye'de gerçek anlamda baktığınız zaman hiç kimse kendi yaşamında ve hayatından memnun değildir. Ve birçok sorunun olduğu bir ülkede sadece güvenlik tedbirleriyle, yani askeri güçlerle bunu sağlamak çok gözükmemektedir. Yani bugün birçok tutuklunun ve hükümlünün hapishanelerde yaşamını yitirmesi ve birçok hasta tutuklunun tahliye edilmemesi, bunu benzer birçok sorunun var olmasından dolayı yani şu anda Türkiye'de tamamen toplumda ötekileştirme ve tek yönetim hakim olduğundan dolayı güvenliği çok ön plana çıkmıyor ve sağlanmayacağı görülmektedir. Bunun tek çareti hukuka ve insan haklarına riayetten geçer. Böyle bir ortamın sağlanması o zaman güvenliğin kendiliğinden sağlanmış olur. Yani bu daha önceki dönemlerde baktığımız zaman, yani çok uzun bir vadede 2016'dan önce Türkiye'deki bu tür sorunlardan sıfır noktaya gelmiş bir durumdayken bugün böylesi bir sorunun yaşanması tamamen yanlış bir yönetimin yönetilmesinden kaynaklı bir durumdur.
Evet. Hocam, şimdi Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta sürdürdüğü operasyonlarla da ilgili bir soru soracak olursam, bunların ülke içine nasıl yansıdığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani Irak ve Suriye biliyorsunuz bu operasyonlardan memnun değil, rahatsız. Defalarca da kendi itirazını bildirmişti bununla ilgili. Ancak Türkiye devam ediyor bu operasyonlarına. Son sıralarda Irak'tan bir açıklama geldi. Eylül ayında Türkiye'nin Kuzey Irak'a 27 kez saldırdığını duyurdu. Bununla ilgili açıklarsanız fikirlerinizi memnun olurum efendim.
Yani bugün Irak hükümetinin de bu konuda birçok itirazı olmasına rağmen Türkiye'de maalesef bu şekilde bir itirazın veya bir karşı bir tepkinin görmemezlikten gelmektedir. Ve Türkiye bugün baktığımızda sadece orada bir tepkiminle doğrultusunda işbirliği içerisinde hareket ederek ve Irak'ın bir bütünün olarak görmezlikten gelen bir anlayışla hareket ettiğinden dolayı Yani bu gerçekten komşuluk ilkelerine, komşuluk hukukuna karşı bir saldırı olarak görebiliriz. Bu tür saldırıların kendi iş sorunlarını çözme noktasında sadece güvenlik tedbirleri saldırılarla çözüme gitmesi görülmemişti. Bir an önce farklı bir yöntemin, farklı bir yorum izlenmesi gerekiyor. Asıl çözümün burada olduğunu ve bu şekilde bir çözümün her iki ülkeye de yarar getirmeyeceği görülmektedir.
Doğru. Efendim, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Bedir Hocam. Çok sağ olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedir Fırat Hocamızla konuştuk. Son günlerde Ankara'da meydana gelen terör saldırısı konusu etrafında bugün sohbetimizi sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Ceyhan gazetesinde Yemen'in Siyonist rejime ihale yaptığı saldırının İsrail savaş gemilerinin Kızıldeniz'e gitmelerine sebep olduğunu, Netanyahu'nun kendilerini zor bir savaş ve acı kayıpların onları beklediğini belirttiğini, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Gazze durumunun devam etmesi halinde bir başka beklenmedik operasyonun gerçekleşeceğini belirtiyor. Şerven gazetesi ise İslam İnkılabı rehberinin çok da uzak olmayan ve kesin zaferin Filistin halkına ait olduğunu belirttiği haberde şunları okuyoruz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei 13 Şaban Küresel Emperyalist ile Milli Mücadele Günü arifesinde üniversite ve lise öğrencilerini kabul etti. Burada konuşma yapan Ayetullah Hamenei, Amerika'nın İran ile düşmanlığının yeni bir konu olmadığını belirtti. Gazze'deki gelişmeler atıfta bulunan Ayetullah Hamenei, meydan Gazze ve İsrail meydanı değil, hakkın ve batılın meydanıdır. Emperyalistin ve imanın meydanıdır. Elbette emperyalistin gücü askeri baskıyla, bombalamayla ve suçla gelir ama imanın gücü Allah'ın izniyle tüm bunlara galip gelecektir ifadesini kullandı. İslam İnkılabı rehberi sözlerinin devamında Siyonist rejim artık çaresiz ve kafası karışık durumda ve kendi halkına yalan söylüyor. Kendi esirlerinin Filistinlilerin elinde olmasından kaygılandıkları da yalandır. Bu bombalamalar kendi esirlerini de yok edebilir. Onlar çaresiz kaldıkları için kendi halklarına yalan söylüyor dedi.
Cumhur İslami Gazetesi, İslam İnkılabı rehberinin seçkin öğrencileri kabulünde Müslüman ülkelerden Siyonist rejime petrol ihracatı ve ekonomi işbirliğini kesmesini istemesini manşetten verirken Avrupa Birliği Dış İlişkiler Sorumlusu Joseph Borrell'in Cibelya kampındaki can kaybından dehşete düştüğünü, Siyonist rejimin 18 bin ton bombayı Gazze'ye yağdırdığını ve Gazze'de iki önemli hastanenin daha kapandığını ilk sayfasından veriyor. Bu arada İttilat Gazetesi ise Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah'ın konuşmasına yer vererek şunları belirtiyor.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, Kudüs yolunda şehitler töreninde yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi. Filistin'deki son gelişmelere değinen Nasrullah, Aksa tufanı artık birçok cepheye yayıldı dedi. Hasan Nasrullah, Hamas'ın yürüttüğü Aksa tufanı operasyonuna dair şunları kaydetti. Bugün pozisyonumuzu netleştireceğiz. 7 Ekim'de ne oldu? Maddelerim var. Kısa bir şekilde bahsedeceğim. Filistinlilerin yaşadığı acı bir sır değil. Geçtiğimiz yıllarda bu aptal ve vahşi yapı ile birlikte çok zor zamanlar geçirdiler. Aksa tufanının etkileri ve sonuçlarının asla unutulmayacağını belirten Nasrullah, bu operasyon bir kapağı açtı ve şunu ortaya çıkardı. Siyonist rejimin kırılganlığını ortaya çıkardı. Bir örümcek ağından daha kırılganlar. Siyonistler de şuna inanıyor. Eğer ki rejim bir örümceğin ağından daha kırılgansa bu gerçek ortaya çıkmıştır değerlendirmesinde bulundu. Nasrullah, bu hak ve batılın savaşı. Bu savaşın bir tarafı Britanya, İsrail ve insanlığını kaybetmiş kesimin yürüttüğü bir savaş. Bizim gece gündüz çalışmamız gereken hedef Gazze'ye yapılan saldırıların durması. İkincisi, Filistin direnişinin kazanması, bu hedef ilk önce göz önünde bulundurulmalı ifadesini kullandı.
Tahran Radyosu.
Cevan gazetesi ise Dışişleri Bakanı'nın Gazze ile ilgili diplomasi mekiğinin devam ettiğini belirttiği haberinde şu ifadelere yer veriyor.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Suriye ve Katar Dışişleri Bakanlarıyla Gazze'deki son gelişmeleri görüştü. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Siyonist İsrail'in Gazze'ye saldırıları ile ilgili yürüttüğü diplomasi trafiğini sürdürüyor. Emir Abdullayan, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktadi ile telefonda görüştü. İki bakanın görüşmesinde Gazze'deki son durum ele alındı. Görüşmede Emir Abdullayan, Suriyeli mevkidaşı Miktad'a Gazze'de bir an önce tam ateşkes ilan edilmesi ve Gazze halkına acilen insani yardım ulaştırılması konusunda yürüttüğü diplomatik çabaları hakkında bilgi verdi. Emir Abdullayan ayrıca Filistin direnişinin ve bölgedeki diğer direniş gruplarının Siyonist düşmana karşı durmaya ve farklı senaryolarla yüzleşmeye hazır olduğunu vurguladı. Bakan Emir Abdullayan'ın diplomasi trafiği Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile devam etti. Görüşmede taraflar Gazze'de geçici ateşkes sağlanması konusunda önerilen bazı girişimleri değerlendirdi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Fars Today yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde yaşanan son gelişmelerle ilgili olaylara değineceğiz.
Sohbetimize Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Rusya'nın Kaspiyan yapısıyla ilgili yeni önerisi.
ve İlham Aliyev hükümetinin İran'la ilişkileri genişletme çabaları
son bir haftada bölgede yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıydı. Şimdi detaylar.
Bölgedeki barışçıl ülkelerin ekonomik ve ulaştırma önerileriyle bölgedeki işbirliği yapısını düşmanlık ve düşmanlıktan işbirliği ve dostluğa değiştirdiği bir dönemde Moskova yetkilileri de bu alanda faaliyet gösteriyor. Rusya Dışişleri Bakanı, Kaspiyen Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin ortak çalışmasının Avrasya bölgesinde güvenliğin, istikrarın ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması açısından önemli bir faktör olduğunu söyledi. Sergey Lavrov, 5 Kaspiyen çerçevesini oluşturmayı önerdi.
Moskova'daki Kaspiyen İşbirliği Bakanlıklar Arası Komisyonun ilk toplantısında konuşan Sergey Lavrov şunları söyledi. Moskova, Rusya, İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan ve Türkmenistan ülkeleri dahil olmak üzere 5 Hazar çerçevesinde bölgenin karlı bir uluslararası işbirliği bölgesi olarak statüsünü güçlendirmeyi hazır dedi. Lavrov sözlerinin devamında şöyle konuştu. Bu bağlamda Hazar Denizi'nin son derece kırılgan çevresini korumak amacıyla bölgenin ticaret, ekonomik, alışverişler, transit, bilimsel ve insani ilişkiler alanlarındaki kapasitelerini nasıl geliştirebileceğimizi incelememiz gerekiyor.
Rusya Dışişleri Bakanı'nın son açıklamaları Sergey Lavrov'un daha önce bu yılın Haziran ayında İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan ve Türkmenistan büyükelçileriyle Moskova'da bir toplantıya katıldığı bir ortamda gerçekleşiyor. Söz konusu toplantıda Kaspiyen Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin Dışişleri Bakanlarının Moskova'da yapılacak toplantısının gündeminin hazırlanması da dahil olmak üzere Kaspiyen Denizi'nin 5 komşu ülkesi çerçevesinde işbirliği kurmaya yönelik ilave tedbirler hakkında görüş alışverişi yapıldı. Rusya'nın Kaspiyen Denizi kaynaklarının ortak ve karşılıklı kullanımına ilişkin yeni önerisinin kıyı ülkeleri açısından oldukça önemli olduğu açıktır.
Hiç şüphesiz bu öneri er ya da geç kıyı ülkelerin gündemine girecekti. Özellikle bazı kıyı ülkeleri Kaspiyen Denizi'nin fosil enerji kaynaklarını 20 yıldan beri işletmekte ve bu alanda halen faaliyet göstermektedir. Kaspiyen Denizi'ne kıyısı olan ülkelerden Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkmenistan petrol dışı ihracattan yararlanmamakta ve hidrokarbon enerji gelirlerine oldukça bağımlıdır. Ancak Rusya'nın 5 Hazar önerisi dünyanın en büyük gölünün kuzeyinde yer alan ülkelerin bağımsızlığından bu yana tartışılan ülkelerin ihtiyacı olarak değerlendirilebilir. Ancak görünen o ki Rus hükümeti yetkilileri bu konuyu sahil ülkelerine daha tutarlı ve ilkeli bir şekilde sunmaya kararlı. Fakat görünen o ki Rus hükümetinin yetkilileri bu konuyu kıyı ülkelerine daha tutarlı bir ilkeli bir şekilde sunmaya kararlı. Bu bağlamda kıyı ülkeleri temel bir gerçeğe daha az dikkat etmekteler. Kaspiyen Denizi kıyısındaki bazı ülkelerin bu su alanını fosil enerji kaynaklarından yararlanma çabaları meselesi, kıyı ülkelerinin bağımsızlık ilanından bu yana bu ülke liderlerinin gündeminde yer almaktadır.
Tahran Radyosu.
Bu gündem Aralık 1991'de kabul edilen ünlü Almatı Deklarasyonu'na tamamen aykırıydı. Almatı Deklarasyonu hükümlerinde bağımsızlığını yeni kazanan ülkelerin liderleri, Sovyetler Birliği'nin bölge ve dünya ülkeleriyle yaptığı tüm anlaşmalara uyma sözü verdiler. Fakat 1992 yılında Sovyetler Birliği'nin yerini alan Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan ve Türkmenistan pratikle Almatı Deklarasyonu'nun yükümlülüklerine bağlılıklarını kanıtlayamadılar. Hazar Denizi kıyısında Sovyetler Birliği'nin yerine geçen ülkelerin ilk 10 yıllık bağımsızlık döneminde yaşanan olaylara bakılırsa, doğal ve Allah vergisi kaynakların kullanılmasından sonra Hazar Denizi'ndeki en önemli konu bu geniş su alanının çevresinin korunması olmuştur. Hazar Denizi'ndeki bitki ve hayvan türlerinin korunması alanında hazırlanan en önemli belge olarak kabul edilen Tahran'daki Hazar Denizi Çevre Anlaşması'na göre kıyı ülkeleri gaz ve petrol kaynaklarının kullanılmasından kazanılan gelirlerin bir bölümünü bu geniş denizin bitki ve hayvan türlerini korumak için harcamaları gerekiyor. Bir başka ifadeyle kıyı ülkeleri Hazar çevresine özel önem vermeyi taahhüt etmişlerdir. Hazar Denizi, değeri 500 milyar dolar olarak tahmin edilen bol miktarda balık rezervine sahiptir. Ve burada asıl önemli olan petrol rezervlerinin 30 veya 50 yıl sonra tükeneceğidir. Ancak çevre düzenlemelerine uyulması ve bu stokların korunması durumunda balık stokları binlerce yıl kullanılabilir olacaktır.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Huradiz-Cebrail-Zengilan-Ağband otoyolunun İran'a bağlanması ve Aras Nehri üzerinde köprü inşaatına ilişkin inşaat faaliyetlerinin sürdürülmesine ilişkin kararnameyi imzaladı. Aliyev'in talimatına göre Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Rezerv Fonu'ndan 2023 yılı devlet bütçesinde otoyol ve köprü inşaatı için 8 milyon 200 bin Amerikan dolarına denk gelen 14 milyon manat ayrılmasına karar verildi. Azerbaycan Cumhuriyeti Hazine Bakanlığı da İlham Aliyev'in talimatında öngörülen miktarda sermaye enjekte etmekle yükümlü olurken Bakanlar Kurulu da uygulama meselelerini ve sorunlarını çözmekle yükümlü kılındı.
Bu proje Azerbaycan Cumhuriyeti ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında İran topraklarından geçerek bir iletişim yolu oluşturmak amacıyla Baykü ile Tahran arasındaki mutabakat zaptı esas alınarak inşa edilecek. Ağbend bölgesinde Aras Nehri üzerindeki 220 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde araç sınır köprüsünün 18 ayda Azerbaycan Cumhuriyeti İran Nahçıvan Koridoru olarak inşa edilmesi bekleniyor. Aslında bu iletişim yolu İlham Aliyev hükümetinin Azerbaycan Cumhuriyeti'nden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ulaşmak için planladığı güzergahın aynısıdır. Fakat bu yol Ermenistan yerine İran üzerinden inşa edilecektir. İran'ın bu iletişim yolunun inşasını kabul etmesiyle bölge hükümetlerinin ve halklarının birçok sorununa son verilmiş, İran'ın Güney Kafkasya bölgesindeki barışçıl rolü bir kez daha vurgulanmıştır. Daha önce Ağbend bölgesindeki Aras Nehri üzerinde ortak bir sınır köprüsü inşa etme planının yürütme operasyonu, İran'ın eski yol ve şehircilik bakanı merhum Rüstem Gasimi, Azerbaycan Cumhuriyeti eski yollar ve şehircilik bakanı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in katılımıyla yapılan video konferans şeklinde gerçekleştirilmişti. Horadiz-Cebrail-Zangilan-Ağbend güzergahında Baykü'nün hedeflediği otoyolunun inşasının temeli İran Karayolları ve Şehircilik Bakanı'nın geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyareti sırasında ve bizzat Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla atıldı. Hiç şüphesiz bu projenin uygulanması Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye hükümetlerinin taleplerini yerine getirirken, bölge hükümetleri arasındaki birçok anlaşmazlığa da son verirken, bölgede barış ve istikrarı garanti altına alabilecektir.
Bu bağlamda daha önce Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yardımcısı Hikmet Hacıyev, Bakü'de yayınlanan Politico dergisine verdiği röportajda şunları belirtmişti. Zengezur Koridoru olarak bilinen diğer proje artık Azerbaycan Cumhuriyeti açısından çekiciliğini kaybetmiş ve Bakü alternatif rota için İran'la temasa geçmiştir. İlham Aliyev hükümetinin arzuladığı koridorun çekiciliğini kaybettiğinin duyurulmasına rağmen, Siyonist akımlarla bağlantılı bazı çevrelerin bu konuda hala şüpheli önerilerde bulunduğu görülüyor. Bu bağlamda Amerika'nın ve uluslararası Siyonizmin bölgedeki simgesi ve Gürcistan'daki sözde Amerikan Gül Devrimi'nin lideri olan ve hali hazırda Tiflis'te tutuklu bulunan Gürcistan'ın görevden alınan Cumhurbaşkanı Mikhail Saakashvili, Azerbaycan Cumhuriyeti Nahçıvan'a giden bağlantı koridorunu Ermenistan'dan kiralasın önerisinde bulundu.
Baku ve bazı bölge ülkelerinin medyasında garip ve gülünç planların sunulmasına tamamen yabancı nüfuz, akımlarını tatmin etme amaçlı olduğu ve bu planların mahiyetinde bölge halklarının konforunu bozmaktan başka bir amacı olmadığı açıktır. Her ne kadar bazı çevrelerde bu tür konular gündeme gelse de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran üzerinden erişme kararı aldı. Bu yol 30 yıldan fazla sürecinde neredeyse bedava olarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkı ve hükümeti tarafından kullanıldı. Bu rota Bakü'nün merkezi yönetiminden ayrılan bölgeye ulaşmak için Bakü'nün en güvenli iletişim yollarından biri olup bölgesel işbirliği açısından büyük rol oynamaktadır.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsurey.ir'i takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.rib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Gençlik çağı oldukça hassas ve tatlı ama aynı zamanda çok çalkantılıdır. Çünkü bu dönemde insanın kişiliği şekillenir ve içinde birçok çelişkili özellikler gelişmeye başlar. Bir yandan genç insanda aşk ve ümit goncaları filizlenirken, öbür yandan şehvetin fırtınalı heyecanları ve türlü düşünceler dört bir yandan genç insana aldırır. Gençlik enerjisi fevkalade büyüktür ve isyan etmesini önlemek için hidayet edici ve gözetleyici bir güce ihtiyaç duyar. Hani büyük seller büyük barajlarla kontrol altına alındı ve belli bir mecraya yöneltildiği takdirde devasa elektrik üreten türbinleri çalıştırdı ve ülkeyi aydınlatarak toprakları suladı ve yemyeşil hale getirdiği gibi gençlerin içinde saklı olan bu büyük güç de toplumları aydın ve imarlı hale getirebilir.
Bugünkü sohbetimizde gençlerin başkalarını örnek almalarından söz etmek istiyoruz. Başkalarını örnek almak, örnek alınan somut bir modeli söz, amel ve davranışlarında izlemektir. Gerçi bu konu az çok insan yaşamının her evresinde gündemdedir. Ancak çocukluk ve gençlik çağında daha fazla söz konusudur. Bu iki evre arasındaki fark ise çocukluk çağında üstün bir kişiyi izlemenin genellikle bilinçsizce ve taklit şeklinde yapılır. Fakat gençlik çağında yüzeysel de olsa daha bilinçli ve bir dizi değersel yaklaşımlara dayalı duyguların etkisi altında gerçekleşir.
İnsan kişiliğinin şekillendiği dönemin en önemli evresi olan gençlik çağında insani erdemlerin gelişme hızı daha fazladır. Çünkü bu evrede ise insan topluma katılma eşiğindedir ve bu yüzden sürekli kişiliğini başkalarına kıyasla daha çok toplumun ve hatta tüm kesimlerin gözüne girecek şekilde geliştirmeye ve başkalarının ilgi duyduğu sıfatlara ve faziletlere bürünmeye çalışır. Genç insan bu hedeflere ulaşmak için genellikle etkili araç ve yöntemlerin peşindedir ve bu alanda genç insan için en önemli konu kemale erme sürecini başarı ile tamamlayabileceği ve halkın gözünde daha makbul olmayı sağlayan ve örnek alabileceği bir model bulmaktır.
Genç insanı irşad etmek ve hidayete erdirmek, başkasını örnek almanın en önemli tesirlerinden biridir. Birçok durumda ve zaruri ve kader belirleyici konularda gençler yeterli bilim ve deneyimden yoksun oldukları için o konuları pek kolay kavrayamaz. Fakat uygun bir modeli, o modelin icraatına bakarak tespit ettiğini, o zaman hangi işi, hangi şartlarda, hangi yöntemle yapması gerektiğini öğrenir. Gerçekte modellerin insanlara yol gösterme konusunda pusulanın insana yolu ve yönü göstermesi gibidir ve ona bilmediklerini ve elzemleri öğreterek gösterir.
Tahran Radyosu.
Genç insanın düşünceleri bulduğu modelle düzene girer ve bir bütün haline gelir ve ona yeteneklerini ve zihinsel gücünü peşinde olduğu hedeflerin ve erdemlerin doğrultusunda organize etmesini ve heba olmasını önlemesini öğretir. Genç insan izlediği modelin çabaları ve yapıcı icraatı izleyerek kendisi de beyhude işlerden sakınabileceğine ve güncel yaşamın uğraşlarına bakmak yerine daha fazla çaba ve emekle yüce ve değerli bir yaşama kavuşabileceğini ve gelecekte bireysel yaşamında başarılı olmanın yanı sıra toplum içinde yararlı ve etkili bir üye olabileceğini öğrenir.
Gerçekte her genç insan sosyal yaşamında ve başkalarıyla ilişkilerinde kendini kendisince ideal olan birine benzetmeye çalışır. Bu özellik her insanın içinde saklı olan fıtri bir durumdur ve özellikle gençlik çağında filizlenir. Çünkü insan yapısı sürekli dış etkenlerden etkilenecek biçimdedir. Bu etkilenme durumu zati ve fıtri bir durumdur ve her insanın özüne ve yapısına dayanır ve hiçbir insan bu fıtri özellikten yoksun değildir. Bu yüzden %100 hiçbir şeyden etkilenmeyen ve hiçbir şey onu etkileyemeyen bir insanı bulmak neredeyse imkansızdır. Çünkü her insan hangi şartlar altında yaşarsa yaşasın bir dizi dış etkenlerle irtibat halindedir ve ister istemez onun cismini ve ruhunu etkiler. Her insanın başkasını örnek alma durumu aile ortamında başlar ve ardından okulda ve toplumda devam eder ve gençlik çağında doruk noktasına ulaşır. Dolayısıyla genç insan fıtri açıdan başkasını örnek almaya açıktır ve bu özellik onun zatında var olan bir özelliktir ve buna göre de sürekli kafasında hayal ettiği kahramanın peşindedir.
Ancak bu süreçte önemli olan nokta örnek alınacak modeli bilinçli bir şekilde seçmektir. Yani genç insan örnek alacağı model onun dünya ahiret onurlu olmasına vesile olmalıdır. Yoksa onu bedbaht edecek bir model asla seçilmemelidir. İslam dini gençlerin bu fıtri talebini gözetlemiş ve onları seçkin ve şayeste modeller tanıtmış ve onlardan düşüncelerine ve amellerine tanıttığı modellere uygun hale getirmelerini tavsiye etmiştir. Kur'an-ı Kerim bu tür modellerde usve-i hasene şeklinde söz eder. Usve-i hasene, yaşamın tüm alanlarında ister bireysel, ister sosyal, iyi ve uygun model demektir.
Yüce Allah, İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kişiliğini usve-i hasene olarak tanıtırken, Ahzab suresinin 21. ayetinde şöyle buyuruyor. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. İslam peygamberini ve siyerini ve davranışlarını izlemek, genç insanı Allahu Teala katına yaklaştırır ve her türlü fikri ve ahlaki sapkınlıktan korur. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam da Allah Resulünü ve siyerini izleme konusunda Nehcül Belaga'da söz etmiş ve gençleri o Hazreti izlemeye çağırırken şöyle buyurmuştur. Peygamberinizin siyerini izleyin. Çünkü hidayete erdirmek için en iyi kılavuzdur. Davranışlarınızı peygamberin davranışı ile uyumlu hale getirin. Çünkü en hidayete erdirici sünnettir. İmam Ali aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyuruyor. Senin için İslam peygamberinin yaşamını izlemen ve itaat etmen yeterlidir. Çünkü dünyanın kötülüklerini ve kusurlarını tanımak ve rezilliklerini ve çirkinliklerini öğrenmek için en iyi kılavuzdur.
İslam peygamberinin kişiliği tarih boyunca beşer için canlı ve ebedi olmuştur. Bugün yine o Hazret Usve-i Hasene olarak zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde güneş gibi parlamaktadır. Resulullah'ın kişiliği asla belli bir zaman dilimiyle sınırlı olmamış ve olmayacaktır ve her daim canlı ve dinamik ve ebedi bir hakikattir ve her kuşak için onların yaşam gerçeklerine göre tecelli eder. İslam peygamberinin bireysel ve sosyal yaşamının tüm boyutlarında siyeri ve davranışı hak ve hakikat yolunu izleyenlerin yolunu aydınlatır. O Hazretin varlığı dipsiz ve fazilet ve iyilik dolu bir okyanus misalidir ve her insan kendi yeteneğine ve gücüne göre bu ilahi erdem pınarından nasibini alması gerekir.
İyi bir örneği tanıtmak, genç kuşağın talim ve terbiyesinde özel önemi vardır. Ve talim ve terbiye uzmanları da bu konuya vurgu yapmaktadır. Bu yüzden öğretmenler ve hocalar, İslam öğretilerine dayanarak uygun modelleri tespit etmeleri ve gençlere tanıtmaları gerekir. Bu modeller Kur'an-ı Kerim ve İslami hadislerde açıkça belirtilmiştir. Günümüzde Batı'nın artan kültürel saldırıları ve uygunsuz modelleri sunmaları devam ettiği bir sırada, Kur'an-ı Kerim ve İslam'a göre en uygun modelleri seçmek ve genç kuşaklara hakiki modelleri tanıtmak kaçınılmazdır. Böylece gençler de uygun modelleri izleyerek yaşamlarında doğru yolda ilerleyebilirler. İmam Cafer Sadık aleyhisselam gençlere model tanıtma konusunda şöyle buyuruyor. Genç kuşağınızla ilgilenin ve onlara İslami marifi öğretin. Muhalifler sizden önce harekete geçmeden ve onların zamirine yanlış sözleri sokmadan ve sapmalarına sebebiyet vermeden.
Günümüzde çeşitli dergilerde ve medya organlarında gençlere farklı modeller sunuluyor. İşte bu noktada esas marifet, tüm bu cazip ama saptırıcı modellerin karşısına uygun bir model çıkarmak ve gençlere sunmaktır. Kuşkusuz eğer gençlerimiz cesur, başarılı, bilge, salih ve muttaki modellerle tanışırsa pak dualları onlara yürenir. Günümüzde dünyanın birçok musli insanı kendilerinin ve gençlerin kurtuluşunu İslam dininin yetiştirdiği büyük insanları izlemeyi borçlu olduğunu belirtiyor. Örneğin Hindistan'ı İngiltere sömürüsünden kurtaran Gandhi, bunun için İmam Ali Aleyhisselam'ın yaşamını örnek olduğunu ve mücadele yöntemini o hazretin yönteminden esinlenerek yürüttüğünü belirtiyor. Gandhi ayrıca Hindistan'da gerçekleştirdiği inkılabın modelini de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Aşura kıyamı şeklinde ifade ediyor.
Dinleyiciler, Gençlik Geferi başlıklı sohbetimizi dinlediniz.
Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı internet sitemiz www.parsöde.ir'den veya Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi, bu arada lütfen istek, görüş ve eleştirilerinizi de turkish@devriyes.irib.ir adresinden bize ulaştırabilirsiniz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, erdemlik yolunda iki önemli faktörün hareket ve hidayet için yönelmekte motivasyon oluşturduğunu ve bunların her ikisinin ise namazda özetlendiğini belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinden naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Yüce Allah, muvahhid bir toplumu tanımlamak için belirttiği özellik, o müminler ki eğer yeryüzünde kendilerini yerleştirip iktidar imkanı verirsek, namazı dosdoğru ikame ederlerdir. Bu ise namazın önemidir. Bu meydanda hareket etmek için her şeyden ziyade iki şeye ihtiyaç vardır. Biri motivasyon, insana hareket kazandıran ve yürüten o içgüdü. Diğeri ise pusula ki insan o çoban yıldızını unutmasın ve yolu sapmasın. Eğer motivasyon olmazsa insan yol ortasına kalır. Sorunlar fazladır. Muvahhid bir toplumun kurulması, insanlar arasında adaletin kurulması, bunca batıl nefsani isteklerin fırtınasında hakkın çadırını kurmak kolay bir iş değildir. Motivasyon gerektirir. Bu motivasyon Allah'a dikkat etmektir, Allah'ı zikretmektir, Allah'tan yardım almaktır, işi Allah'ın hesabıyla yapmaktır ve o pusulada eşin hedefine teveccüh etmektir ve bizim hedefimizin güç değil, servet değil, hava ve hevese düşkünlük değil, kişisel istekler değil, siyasi mülahazalar değil. Hedefimiz Allah'tır. Bu iki özellik, bu iki önemli faktör yani motivasyon ve yönlendirme namazda özetleniyor. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
أعوذ بالله من